Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Kardeşler, Kelime-i Tevhid'in tefsiri derslerini geçtiğimiz hafta tamamlarken İttiba Tevhidi derslerine başlayacağımızı duyurmuştuk. Aleyküm selam ve rahmetullah. İttiba tevhidine dair müstakil olarak bir risale hazırladım, fakat biraz daha onun genişletilmesi gerekiyor. Bazı önemli bölümlerin biraz daha ayrıntılanması gerekiyor. Yani iyice son haline aldığı zaman inşallah ona daha sonra başlarız. Fakat aynı konuyla alakalı olarak, aynı konunun paralelinde bir konu. Geçtiğimiz zamanlarda Şeyh Allame Ahmet bin Muhammed Dihlevi el-Medeni, Hindistanlı bir alim. Hayatı hakkında bilgi vereceğiz biraz sonra. Bu şahsın Tarihu Ehli Hadis diye bir kitabı elime geçti. Baktım, bunun mukaddimesini, tahkikini Şeyh Aliül Halebi yapmış. Ve müthiş bir kitap. Bu kitap vesilesiyle doğuda pek çok molla Maturidi ve Eşari akidesinden tevbe ederek Ehl-i Sünnet'in, Selefilerin, Ehli Hadis'in akidesinden dönmüşlerdir. Yani bu kitap hayırlı bir kitap. Bu sebeple ben de bu kitabı tercüme etmeye başladım. Çünkü aynı zamanda günümüzde Selefi menhec adına davette bulunduklarını iddia edip de insanları mezhep taklidine veyahut buna mezhep taklidine davet etmeleri veyahut Kur'an ve sünnete müracaat etmekten, delil sormaktan yasaklamaları gibi işin esasında selefin menhecine hiç uymayan garip bir takım iddialar, söylentiler yaymışlardı. Halen devam ediyor bu fitne. Hatta geçenlerde İnternette şöyle bir video kaydının, ses kaydının dolaştığına şahit olduk. Şeyh Elbani Rahimullah'ın bir sohbet kaydından enstantane kesmişler bir kısım. Bunu tercüme etmişler. Orada özetle şöyle bir şeyden bahsediliyor. Yani bazı aşırı giden kimselerden şikayet ediliyor Şeyh Elbani'ye. İşte her meselede delilin ne? Her meselede delilin ne diye. Şeyh Elbani Rahimullah da bu konuda aşırılık edenlere cevap olarak işte her meselede delil sormak gerekmez manasında bir takım cevaplar veriyor ve bu konuda dayanak olarak işte sahabe, tabi'in, bunlara fetva sorulduğu zaman işte karşısındakiler işte delilin ne demiyorlardı. Dolayısıyla yani her meselede sormuyorlardı en azından delilin ne diye. Dolayısıyla her meselede delil sormak, bu konuda aşırılık etmek uluvdur, aşırılıktır diye bir fetvasını yayınladılar. Şeyh Elbani neyi kastetti, kimleri kastetti bilmiyoruz. Fakat işin hakikatine gelecek olursak, delille hareket etmek Müslümanlara vacip kılınmıştır. Allah Azze ve Celle Enfal Suresi 42. ayetinde, yaşayan delil üzerine yaşasın, helak olan da delil üzerine helak olsun buyuruyor. Bunun gibi tabii pek çok deliller var. Delille hareket etmenin delilleri. Bununla doğru orantılı olarak da taklit yerilmiş. Taklit yerilirken, kınanırken, zemmedilirken işte hayırlı kimseleri taklitle şerli kimseleri taklit arasında bir ayrım gözetilmemiş. Dolayısıyla taklit ister haccacı zalim gibi bir zalimi, bir fasığı taklidi olsun, İsterse İmam Şafii gibi sünnetle amel eden bir imamı taklidi olsun, taklit taklittir. Fakat bunun yanı sıra ittiba meşru kılınmış. O da bunun delili de Nahl suresi 43, Enbiya suresi 7. ayetleri. Feselu ehlez zikre en kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun. İlim ehline, zikir ehline sorun. Bu ayet pek çokları tarafından taklide delil getirilmiştir. Yani alimleri taklit etmek delili budur diyerek pek çok kimseler bunun peşinde bu davalarını sürdürüyorlar. Hakikatte Kur'an-ı Kerim'e veya sünnete, kitap ve sünnetin naslarına cımbızlamacı bir yaklaşımdır böyle bir yaklaşım. Yani işine gelenleri al, işine gelmeyenleri alma. Çünkü bu mevzuda gelen bütün delilleri bir araya getirdiğinde, geçmişte ilim ehli zaten bunu yapmışlar. Allah onlara rahmet etsin. Bu meseleleri ele alırken ittiba ile taklidin arasını ayırmışlar. Bazen ittibaya taklit dedikleri olmuş. Dikkat etmeden kullanmışlar çünkü bunu. Bazen ittibaya taklit dedikleri olmuş. Bu sebeple avama taklit caizdir gibi fetvalar eski ve yeni bazı alimlerin kelamında varid olmuştur. Fakat onlar aslında taklit kelimesiyle ittibayı kastederler. Taklit, bir kimsenin görüşünü, şahsi sözünü, şahsi görüşünü delili olmaksızın kabul etmek, bunu amel etmektir. İttiba ise kendisinin ulaşamadığı delile, sahih olduğunu, zayıf olduğunu bilmiyor ama ne yapıyor? Bilen birisine soruyor. Ondan delili öğreniyor. Delilin hakikatini bilmiyor. Bu da bir nevi taklide benziyor. Fakat bu ittibadır. Çünkü delile tabi olmaktır. Dinde şahitlik müessesesi meşru kılınmış. Allah Azze ve Celle alimlerden bahsederken adaletle şahitliği ayakta tutanlar diyerek bahsediyor. Demek ki ilim ehli din adına, Allah'ın dinini insanlara bildirmek adına adaletle şahitlik yapmak ile görevlendirilmiş kimselerdir. Yani böyle bir mesuliyetleri vardır. İşte biz adaletini, yani zahirde büyük günah işlediğini görmediğimiz, açıkça, alenen günah işlediğini görmediğimiz, bildikleriyle amel eden, Allah'tan korkan kimselere dinin delilini sormak, onlardan dindeki delilin şahitliğini istemekle bu ayette müsaade ediliyoruz. Yani bilemediğimiz konularda, delile ulaşamadığımız konuda daha iyi bilenlerin şahitliğine başvururuz. Bu meselede ben bir şeye ulaşamadım demektir. O sorduğun kimseye. Ben bu meselede bir şeye ulaşamadım. Bu konuda dinin delili nedir? Allah'ın ve Resul'ün hükmü nedir? Bak, bu şahitliğine başvurmaktır bir kimsenin. Ama o nasılsa alim, o nasılsa daha iyi biliyor, o halde ben onun görüşüne tabi olayım derse ve onun görüşünü delilsiz olarak kabul ederse, işte bu da kınanmış taklittir. Bu kimin görüşü olursa olsun. Nitekim Tevbe suresi 31. ayeti bu durumu kınamaktadır. Onlar, aleykümselam ve rahmetullah, alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'ın duğununda, Allah'ın berisinde Rabler edindiler diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu Rab edinmenin ne şekilde olduğunu şu meşhur Adi bin Hatim et-Tai ile arasında geçen kıssada açıklamıştır. Onun boynunda bir haç görünce, altından bir haç, şu putu çıkar at ey Adi diyor. Ve Tevbe 31. ayetini okuyor. Rab edinmekten bahsediyor bu ayette. Adi diyor ki ey Allah'ın Resulü, yani biz onları Rab edinmezdik, ibadet etmezdik ki onlara diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, peki onlar Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal dediğinde siz tabi olmuyor muydunuz? Evet. Onlar Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal, helal dediği bir şeye haram diye söylediklerinde siz onlara tabi oluyorsunuz. İşte Rab edinmek budur buyuruyor. Şimdi ayete dönelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayeti delil getiriyor. Bu ayeti delil getiriyor. O halde medlule bir bakalım. Delil getirilen konuya bir bakalım. Allah Azze ve Celle kimleri Rab edinmekten bahsediyor? Facirleri, fasıkları, zalimleri mi? Yoksa alimleri, ilimle ön plana çıkmışları, rahipleri, ibadet ve zühdle ön plana çıkmışları, Meryem oğlu Mesih'i, peygamberlik gibi hepsinden üstün bir konuma sahip olanları Rab edinmekten bahsediyor. Şimdi alimleri Rab edinmek başka bir mevzuda, rahipleri Rab edinmek başka bir mevzuda, Mesih Aleyhisselam'ı Rab edinmek ise başka bir mevzuda olmuştur. Alimleri Rab edinme kısmı, onların işte Allah'ın meşru kıldıklarını haram saymaları, Allah'ın haram kıldıklarını da meşru saymalarıdır. Bu konuda onlara itimat etmişler, kitaba bakmamışlar. Şöyle bir durum vardı ehli kitapta. Bunlar mesela Tevrat ve İncil'in asli olarak nazil olduğu dilden Tevrat ve İncil nakledilmemişti. Yani Süryanice mi? Süryanice. İbranice mi? İbranice'ydi. Yani nasıl, hangi dilde nazil olmuşsa bu kitaplar. Bunlar bu kitapları sadece, yani İbranice'yi, Süryanice'yi asli dili üzerinde alimleri biliyorlardı. Bunlar, peki bunları nasıl Rab edindiler? Yani bilmedikleri bir konuda alimlerin şahitliğine başvuruyor değil mi bu insanlar? Peki nasıl Rab edindiler? Allah Azze, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklıyor. Yani Allah bir şeyi haram kılmış değil mi? İnsanlar demek ki bunu biliyor. Allah bir şeyi haram kılmış, biliyor. Ama alimleri de Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal deyince, Allah'a rağmen alimlere böyle bir yetki vermişler. Allah'ın haram dediğini helal sayma gibi. Mesela bunun tipik örneği son zamanlarda insanlar, Hristiyanlar Avrupa'da doğum kontrolünün haram olduğunu İncil'den biliyorlardı. Yani Hristiyanlığın, Hristiyanlık dininin doğum kontrolünü haram kıldığını biliyorlardı. Sonra dönemin papası caizdir diye bir fetva yayınlıyor. Bu sefer haram itikatları helale dönüşüyor. Bakın burada dinden olduğunu bildikleri bir haramı papanın fetva vermesi sebebiyle haramı helal diye itikad etmeye başlıyorlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın alimleri Rab edinmek olarak zikrettiği şey bu. Rahipleri Rab edinmek ayrı bir mevzu dedik. Bunu günümüzde de işte tasavvuf ehliyle görüyoruz. Nasıl alimleri Rab edinme mezhep problemleriyle ortaya çıkıyorsa, zahitleri, yani kendilerini ibadete vermiş kimseleri Rab edinmede tasavvuf fırkasının aynı müşkülata düşmeleriyle bizzat görüyoruz şimdi. Yani onların müşkülatları daha başka müşkülatlar. İşte onlara rububiyet özelliklerini vermeleri veya uluhiyet özelliklerini vermeleri. Ama ayette zikredilen özellikle rububiyet özellikleri vermeleri. Günümüzde de onların yolunu takip eden, bu mevzuda onların yolunu takip eden tasavvuf ehli şeyhlerine Rab'lik özelliklerini vermişlerdir. Nasıl? İşte bunlar zühd etmiş, dünyadan ele tek çekmişler, kendilerine ibadete vermişler, bu yola koyulmuşlar ve Allah Azze ve Celle de bunlara kainatta tasarruf etme yetkisini vermiş. Kendisine seslenen, medet isteyene ne yaparlar? İmdad ederler. Bakın bu rububiyet özelliğidir. Onlardan istemek uluhiyet tevhidinin ihlalidir. Onların yardım ettiklerine, kainatta tasarruf ettiklerine inanmak ise rububiyet tevhidinin ihlalidir. Bu sebeple bu zikrediliyor. Ondan sonra Mesih İbni Meryem aleyhisselam. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki, beni diyor Yahudilerin, Hristiyanların Mesih oğlu İsa'yı, Meryem oğlu İsa'yı aşırı övüp göklere uçurdukları gibi yapmayın sakın. Sadece Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Yani bu iki esası itiraf ederek, kabul ederek kabul edin beni. Yani ne Peygamber aleyhissalatü vesselam risaletini inkar edin, onun vahiy alması, vahiyle hareket etmesi, rasullük görevini inkar edin, bu üstünlüğünü teslim edin, kabul edin. Bir taraftan da onun kul olduğunu kabul edin, beşer olduğunu, insan olduğunu kabul edin. Peki Hristiyanlar nasıl onun hakkında övgüde aşırı gittiler? Hepimizin malumu olduğu gibi onlar üçün biri olarak inanıyorlar İsa aleyhisselama. Yani Allah, kutsal ruh, oğul, böyle inanıyorlar. İsa aleyhisselamın hatta böyle hareket etmesi, rasullük görevini inkar edin, bu üstünlüğünü teslim edin, kabul edin. Bir taraftan da onun kul olduğunu kabul edin. Beşer olduğunu, insan olduğunu kabul geldiğini, garip garip bu tip inançları var. Yani İsa Aleyhisselam'da hulul ettiğini, Allah Azze ve Celle'nin haşa hulul ettiğine inanıyorlar. Yani üç aşamada Allah Azze ve Celle'nin Rab edindiler diye zikrettiği sınıflara baktığımız zaman bunlar fasıklar, facirler, zalimler değildi. Bunların Rab edindiği kimseler bunlar değildi. Yani taklit ederek Rab edindiği insanlar alimlerdi. Rahiplerdi, ibadete düşkün insanlardı, zahitlerdi. O halde taklit men edilirken, arkadaş sen işte fasıkları, facirleri, kafirleri taklit etmeyi yasaklamak hakkında gelen ayetleri Müslümanlar hakkında nasıl kullanırsın diyemeyiz. Bunu söyleme hakkımız yok. Çünkü geçmiş ümmetler bu kimseleri taklit ettikleri için değil, ilim sıfatıyla ön plana çıkmış, zühd ibadet sıfatıyla öne çıkmış insanları taklit ettiklerinden, onlar Rab edindiklerinden dolayı şirke düştüler. İşte feselu ehle zikre in kuntum la ta'lemun ayetinde verilen müsaade ise ehle zikr sıfatıyla örtüşen bir sıfat. Yani zikrin ehli. Zikir nedir? Vahidir. Yani bizim dinimizde zikir kitap ve sünnettir. Vahidir. O vahyin ehlinden sorunuz. Onun ehli olan kimse gerçekten adaletle şahitlik yapan kimse ise, ehli olan kimse ise sana Allah'ın hükmünü ve Resul'ün hükmünü söyler. Böyle olması gerekir. Bunu yapmıyorsa onun ehlinden değildir. Yani kitabı ve sünneti bırakın da benim görüşüme uyun. Siz ne anlarsınız kitap ve sünnetten diyorsa bu kendisine soru sormayı hak eden, dinde adil şahitlik görevini yerine getirecek bir kimse değildir. Bunu böylece bilmek lazım. İşte bu konunun detaylarıyla ilgili olarak bu kitap içerisinde dinde tek bir mezhep, tek bir hak mezhep olduğu, bu da ehli hadis, diğer adıyla ehli eser, diğer adıyla selefilik, diğer adıyla guraba, diğer adıyla taifetul mansura, diğer adıyla fırkayı naciye, hadislerde gelen vasfıyla ve seleften gelen nakillerde gelen isimlendirmesiyle veya komple olarak ehli sünnet vel cemaat diyoruz buna. Tek bir mezhep. Sonrakiler başka şeyleri ehli sünnetten olmayan başka itikat ve ameli mezhepleri de ehli sünnet vel cemaatin arasına katmışlar. Bunun hakikatini de bu kitap içerisinde nasıl olmuş, neden bu hale gelmiş, bunun tarihi işlenecek ve güzelce reddiyeler verilecektir bu konuda. Maturidilik, eşarilik ehl-i sünnet mezhepleri arasında sayılmış. Önceleri selefiliğin yanında eşarilik ve maturidilik de hak mezheptir diyerek girdi. Sonra eşarilik ve maturidilik hak kabul edildi. Selefilik sapıklık olarak nitelenmeye başladı. Önceleri ehli hadis ve ehli rey diye, yani ehli hadisin, ehli hadis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıydı. Ondan sonra tabiindi. Tabiin döneminde bir de ehli rey çıktı. Ne oldu? Amelde mezhepler ehli hadis ve ehli rey idi. İkiye ayrıldılar. Sonra bunlar dört mezhep haline geldi bir şekilde. Yani daha fazla mezhepler vardı fakat dört tane mezhep kabul edilir oldu. Ama neden böyle oldu? Hangi etkilerle? Yine bunun tarihi burada işlenecek. Sonra bu dört mezhep levh-i mahfuzda hak kabul edilen mezhepler haline geldi. Ne oldu? Ehli hadis reddedildi. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu tarihi gerçekler ışığında bu kitapta Allah'ın izniyle inceleniyor. Önce kitabı tahkik eden Şeyh Aliül Halebi hafızahullah'ın yazdığı mukaddime ile başlayalım. Güzel bir mukaddime yazmış. Faydalı olur inşallah. Ondan sonra müellifin kısaca hayatından ve mücadeleleri ne olmuş ondan bahsedeceğiz. İlerleyen derslerimizde de inşallah kurtulan fırka olan bu tek fırkanın, tek hak mezhebin hangi mezhep olduğunu delillerle ispatlamaya çalışacağız müellifin dilinden inşallah. Evet, şöyle diyor. Şüphesiz Allah Azze ve Celle bu ümmeti önceki kullarında bulunmayan, yani önceki ümmetlere nasip etmediği bir şeyle. Nedir onlar? isnat ve ittisal şerefiyle üstün kılmıştır. İsnat şerefiyle isnat ve ittisal şerefiyle kastettiği şey, bizim bugün Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur, şöyle yapmıştır, şundan yasaklanmıştır derken ta Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kadar ulaşan ravi zincirimiz var. Yani kim kimden nakletmiş, kim kimden nakletmiş, bunların durumları biliniyor. Bu raviler arasında zayıf varsa bu biliniyor. Kim güvenilir, kim güvenilmez, Allah'ın izniyle elhamdülillah bunlar biliniyor. Ama bir Hristiyanlıkta en yakın din olarak tarihen, bir Hristiyanlıkta bugün onların ulaştırdıkları en yakın isnat İsa Aleyhisselam'dan 200 sene sonrası. İşte Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete bir lütfudur. Hangi özellik? İsnat şerefi. O halde diğer ümmetlerden bu ümmeti has kılan, özel kılan şey neymiş? Demek ki hadis, isnat, hadis ilimleri, bununla ilgilenmek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun bu şekilde takipçisi olmak. Bu yolun ehli olanlar bu ümmetin has ehli sünnetidir. Bu ümmette hak yolda olanlar, hakkın savunucusu olanlar, hakkın ilan edisi olanlar bunlardır. Her asırdan imamlar hadislerin zapt edilmesi için gayret harcayan, yani bunların korunup muhafazası için gayret harcayan, güzelce çalışan, gizli illetlerine ulaşmak isteyen ve maksadına ulaşan uzman tenkitçiler bunu uygulamışlardır. Yani bu isnat ve ittisal sistemini. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesidir. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem bunların meydana geleceğini haber vermiş, kaynaklarından içerek bu özelliği yerine getirenlere dua etmiş ve şöyle demiştir. Sizler hadislerimi işitiyorsunuz. Sizden de işiteceklerdir. Sizden iştenlerden de işiteceklerdir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bu isnat sistemine kendi hayatında ne yapmış? İşaret etmiş böyle. Sizler hadisimi işitiyorsunuz. Sizden de dinleyecekler, işitecekler ve sizden iştenlerden de işitecekler. Zaman boyunca bu özellik sünnet ashabının ve hadis ehlinin özelliklerinden birisi olmuştur. İsnat sistemini en iyi onlar uygulamış ve buna devam etmeye en çok onlar davet etmişlerdir. Bu yüzden onların, Allah ölenlerine rahmet etsin, hayatta olanlarını hıfz etsin, onların menheci hakka bağlı olan, musibetlerin yıkamadığı, şaibelerin kirletemediği menheci olmuştur. Bu yüzden ümmetin alimleri, fakihleri, müfessirleri, dilcileri ve diğerleri onları çokça övmüşlerdir. Hatta akide konusunda eser yazan önceki imamlar ehli hadisi sevmeyi ehli sünnetin alametlerinden, onlara buğz etmeyi de bid'at ehlinin alametlerinden saymışlardır. İşte İmam Hafız Ebu Osman Es-Sabuni Rahimullah Akidetü's Selef adlı risalesinde şöyle diyor. Bid'atlerin bid'at ehli üzerinde açıkça görülen alametleri vardır. Onların en belirgin alametleri, en çok ön plana çıkan alametleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin rivayetlerini yüklenen, yani onun rivayetlerini isnad olarak, metin olarak yüklenen, insanlara aktaran, bu işin ilmini yapan kimselere şiddetli düşmanlıkları, onlara hakaret etmeleri, küçümsemeleri, onlara haşeviler demeleri, ki günümüzde mesela Ebubekir Sifil gibi Muhammed Zahid Kevseri ekolüne bağlı kimseler, Muhammed Zahid Kevseri ve onun öğrencileri, Türkiye'de de Ebubekir Sifil bu ekolü devam ettiriyor bugün. Selef akidesine mensup olanlara haşeviler der. Bak ta o zamandan ehli sünnet vel cemaate bu ismi bidat ehli yakıştırmışlar, böyle hakaret etmişler.
Haşeviler, haşhaşçılar
mı? Yok, yani boş safsata yapanlar, yani akıllarını kullanmayanlar manasında kullanıyorlar. Şimdi ehli sünnet naslara geldiği gibi teslim oluyor değil mi? Allah'ın isimleri, sıfatları konusunda. Yani bunlar böyle yapmakla haşevi oluyorlar. Yani akıllarını kullanmıyorlar, hikmet ehli değiller manasında bunu kullanıyorlar. Diğer isimleri zikrediyor. Cahiller demeleri, zahiriler demeleri ve müşebbiye diye isim takmalardır. Bu isimlerin hepsinden belki nasibimizi almışızdır. Ebu Bekir Sifil gibiler işte bize haşevi diyor. Cahiller diyenler var, zahiriler diyenler var ve müşebbiye diyenler de var. Şimdi mesela Allah Azze ve Celle'nin el sıfatını, istiva sıfatını ispat ettiğin zaman sana diyor ki müşebbiye diyor. Allah mahlukuna benzetiyor bunlar diyor. Yani yüzümüze diyen oldu bunu. Zahirleri diyorlar zaten. Hepiniz şahitsiniz buna. İşte demek ki eskiden beri ehl-i sünnete bu isimleri takıyor bidat ehli diyor Ebu Osman Es-Sabuni. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin ilimden ayırdığına, Allah Resulü'nün sözlerine tabi olmanın ilimden uzaklaştırdığına. Bunu da işittim ben. Bizzat yüzüme söyleyen. Bunlar diyor ilimden, yani sizler diyor ilimden uzaksınız, usulden anlamazsınız. Bunu neye binaen söylüyor biliyor musun? Birisine böyle usulcü geçinen, selefi geçinen birisine bir şeye farz veya caiz, yani sünnet, farz veya buna benzer mekruh, müstahap bu gibi hükümler vermede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan delil olması gerektiğini veya en azından sahabeler tarafından bu ıslahın kullanılmış olması gerektiğini söylediğimizde, mesela namazın fiillerinden diyelim, sağ eli sol eli üzerine bağlamak. Bana bunu zorla soruyor. Bu farz mı, sünnet mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Şimdi hadiste böyle geliyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette sol elim sağ elimin üzerindeydi diyor. Aldı diyor sağ elimi sol elimin üzerine bağladı diyor. Ben namazdayken diyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İyi de bu farz mı sünnet mi? Yani kişi bunu terk ederse namazı olur mu olmaz mı? Sahabe bu ayrıntıyı sormadı. Dolayısıyla ben buna farz ya da müstahap gibi hükümlere gitmekle uğraşmamalıyım burada. Allah Resulü yapmış mı? Yapmış. Ve benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öylece kılın demiş mi? Böyle emretmiş mi? Emretmiş. Bunu işte, bu diyor ilimden uzak, bu diyor cahillik. Böyle saldıranlar oldu. Yani bu Medine'de orada burada okumuş gelmiş birisi. Ebu Osman Es-Sabuni'nin kendi zamanında hadis ehline saldıranlara bu ithamın, onlar tarafından hadis ehline bu ithamın yapıldığını zikrediyor. Bak, peygamberin sünneti ilimden ayırır. Sen diyor ne anlarsın hadisten? Kitap ve sünnete muhatap olmayı yasaklıyor. Ondan sonra keşke bunu yasaklarken şunu diyebilseler. Yani siz ilimden anlamazsınız. Kitap ve sünnetle yanlış hüküm çıkarabilirsiniz. Böyle deseler haklı diyeceğiz. Biz okuyalım. Biz size doğrusunu anlatırız deseler biz buna haklı diyeceğiz. Ama diyor ki benim bile diyor evimde Bukhari var tozlandı senelerdir elimi sürmedim diye bunu överek anlatıyor. Bukhari'yi cahil okumasın hadi sen de okuma. Kitap ve sünneti yani Allah kevni olarak sadırlardan ve satırlardan kaldırmadan önce insanlar kendi elleriyle kaldırmış rafa koymuş zaten. Hani bir gecede ilim yok edilir diyor ya. Bir gün o tozlu raflarda bile aradığımızda bulamayacağız bunu. İlmin kaldırılacağı zaman. Kıyametin yaklaştığı zaman. Ama bundan önce biz bunu kendi isteğimizle yapmışsak yazıklar olsun bu ümmete. Bunu yol olarak, menhec olarak insanlara anlatıyorlar ki biz bundan bizarız. Bu yüzden bunlardan bahsediyoruz. İttiba tevhidinin önemine vurgu yapmak istiyoruz. Sonra şöyle devam ediyor. İlmin ise şeytanın kendilerine attığı bozuk akıllarının ürettiği fikirlerde, karanlık gönüllerin vesveselerinde, hayırdan yana boş olan kalplerinin kuruntularında, geçersiz delillerinde ve hatta batıl şüphelerinde olduğuna inanırlar. Burada kelam yolunu tutanlara ithafen söylüyor bu sözleri. Onlar mesela ne diyorlardı? Selefin yolu daha selametlidir. Yani maturidiler ve eşarilerden bahsediyor. Selefin yolu daha selametlidir diyordu ilk maturi ve eşariler. Ama bizimki daha ilmi ve daha hikmetlidir diyorlardı. Böylelikle selefin yolunun yani sahabelerin ve tabiinin itikadının amelinin ilimden uzak ve hikmetten uzak olduğunu iddia ediyorlardı. Fakat onların yolu daha selametli diyorlar ya böyle bir kılıfla insanlara kendi mezheplerini kabul ettirdiler. Yani bizimki daha ilmi. Bizimki daha hikmetli. Fakat Selef'inki de daha selametliydi. Onlar teslim oluyordu, bitiyordu. Ama bizimkinde de ilim var, hikmet var diyor. Böylelikle ilim ve hikmet sıfatını Selef'in yolundan, peygamberin ashabına öğrettiği menheçten nefy ediyorlardı. Bunu reddediyorlardı. Bunun yerine onların ilim dediği şey ise, hikmet dediği şey ise, işte Yunan felsefesinin çöplüğünden kalan veyahut kendi kelam üzerine ürettikleri hayal ürünü olan, vesveselerin ürünü olan bir takım nedenler, niçinler, nasıllar. Bunlara, bu soruların cevabına dair kendi hayal ürünü açıklamalarıdır. Şöyle devam ediyor. Muhammed suresi 23. ayetini zikrediyor burada. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği ve bu yüzden kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Yine Hac 18. ayetinde Allah kimi hor yaparsa, hakir yaparsa artık ona ikram edecek kimse yoktur. Yani onu değerlendirecek, değerli kılacak kimse yoktur. Allah şüphesiz dilediğini yapar. Ahmet bin Sinan el-Kattan şöyle demiştir. Dünyada hadis ehline buğz etmeyen hiçbir bidat ehli yoktur. Bir kimse bidat çıkardığı zaman onun kalbinden hadisin tadı alınır. Adeta hadis okumaktan bunalır yani artık o insan. Bidat çıkardığı zaman. Muhammed bin İsmail et-Tirmizi rahimullah şöyle der. Ben Ahmet bin Hasan et-Tirmizi ile birlikte din imamı Ebu Abdillah Ahmet bin Hanbel'in yanındaydık. Ahmet bin Hasan ona dedi ki, ey Ebu Abdillah, Mekke'de İbn Ebi Kuteyle'nin hadis ashabı hakkında hadis ashabı kötü bir topluluktur dediğini söylüyorlar. Bunun üzerine Ahmet bin Hanbel elbisesini toplayarak kalktı ve zındık, zındık, zındık diyerek evine gitti. Hadis ehli hakkında bunlar kötü kimselerdir dediği için bu İbn Ebi Kuteyle denilen şahsa Ahmet bin Hanbel bunu söylüyor. İbn Ebi Kuteyle bu lam harfiyle Kuteyle. İbn Kuteybe var onunla karıştırmayın. İbn Kuteybe Ehl-i Sünnet alimlerinden birisidir. Öyle ki Ehl-i Sünnet insanlar üzerindeki etkisinden dolayı Şialar buna haset etmişler. İbn Kuteybe adıyla bir de Şia birisi aynı isimde. Yani onlar da İbn Kuteybe. Şia birisini İbn Ebi Kuteybe adıyla adlandırarak El İmame ve Siyase diye bir kitap nispet etmişlerdir. Yani kendi uydurdukları kitabı İbn Kuteybe'ye nispet ederek sanki Ehl-i Sünnet'in şeyiymiş gibi. Yani Şia itikatlarını Ehl-i Sünnet arasında yutturmak için. Şialar bu oyunu eskiden beri oynarlar. Hatta İmam İbn Cerret Taberi aynı onlar da İbn Cerret Taberi, Ebu Cafer Taberi diye bir tane imam uyduruyorlar. Bu imamın aynı şehirde yaşıyor ikisi de. Aynı şehirde yaşıyor. Bu imamın yani imam Ehl-i Sünnet olan İmam Taberi, meşhur tefsir sahibi İmam Taberi ile o Taberi'yi birbirine karıştırıyor bir Şialar. İkisi de aynı asırda yaşıyor. Aynı dönemde yaşıyor. Aynı şehirde yaşıyorlar. Ve İmam Taberi'nin cenazesi olduğu zaman gece kaldırmak zorunda kalmışlar. İnsanlar hep düşman olmuş Ehl-i Sünnet olana. Bu Şia olan yaptıklarından dolayı aynı kişi zannettiklerinden. Halen daha bu tip oyunları Şialar oynuyorlar. Mesela Gazali adına Alemlerin Sırrı diye Türkçe'de tercüme edilmiş bir kitap var. Bu Şia uydurmasıdır. Adam okuyor bak İmam Gazali bu diyor. Ne yapıyor? Batini itikatları, saçma sapan akideleri İmam Gazali'nin akidesidir diye şey yapıyor. Sahipleniyor bu sefer. Şia da geriden seyrediyor. Sen de bunu reddettiğin zaman İmam Gazali'yi nasıl reddedersin diyor. Halbuki İmam Gazali'ye baksalar Fadaihül Batiniye diye, Batiniliğin iç yüzü diye bunun bir kitabı var. Rezil ediyor orada Batinileri. Bunu yazan bir imama Kur'an'ın havası diye bir kitap nispet ediyorlar. Yani büyüler, böyle muskalarla ilgili, büyü yapmakla ilgili kitaplar nispet ediyorlar. Evet, Gazali'nin bir takım bidatleri vardı. Allah affetsin. Tevbe etmişti sonradan ama sonuçta onun ismini kullanarak Ehl-i Sünnet camiası üzerinde meşhur olmuş olmasını kullanarak Şialar bu gibi oyunları eskiden beri oynamışlar ve halen devam ediyorlar. Ebu Nasr bin Selam el-Faki şöyle demiştir. İlhad ehline yani haktan sapanlara hadisi ve isnadıyla rivayetini dinlemekten daha ağır ve daha nefret ettirici gelen bir şey yoktur. kalpleri kaydırılmış olan, sapmış olan kimseler hadisin işte Ahmet, Mehmet'ten, Mehmet Ali'den, Ali Veli'den diyerek böyle isnadını sayarak okuduğun zaman bunalır, rahatsız olur. Kaynaklarını zikrettiğin zaman bundan bir bıkkınlık hisseder, bundan hoşlanmaz. Halbuki isnat bu dinin özelliğidir. İsnat dindendir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin diye selef tarafından buna özellikle vurgu yapılmıştır. El-Hakimi şöyle derken işittim. Şeyh Ebu Bekir, Ahmet bin İshak bin Eyyub el-Fakih birisiyle münazara ederken dinledim. Şeyh Ebu Bekir, haddesena fulan, yani bize falan kimse rivayet etti deyince adam, kimin rivayet ettiğini bırak. Ne zamana kadar haddesena diyeceksin dedi. Bunun üzerine şeyh ona şöyle dedi. Kalk ey kafir, evime girmen bundan sonra sana asla helal değildir. Yani bir daha asla evime giremezsin. Sonra bize dönerek şöyle dedi. Bu kimseden başka hiç kimseye evime girme demedim diyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisine karşı, yani bırakın hadisi inkar etmeyi, haddesena diyerek isnat zikretmesine karşı çıkana bu şekilde şiddet davranıyordu selef. Evet. Bu kimse hevasıyla sünneti inkar etmiştir. Ne zamana kadar haddesen diyeceksin? Yani ne zamana kadar hadis rivayet edeceğim öyle? Bırak hadisi diyen insan. Ebu Hatim Muhammed bin İdris el-Hanzali er-Razi şöyle demiştir. Bidat ehlinin alameti eser ehline, rivayet ehline sövmeleridir. Zındıkların alameti eser ehlini, yani rivayet ehlini haşeviye olarak isimlendirmeleridir. Böylece rivayetleri iptal etmek isterler. Kaderiye fırkasının alameti rivayet ehlini müşebbihe diye isimlendirmeleridir. Rafizilerin alameti rivayet ehlini nabite ve nasibiler diye isimlendirmeleridir. Şialar ehl-i sünnete nasibi derler. Yani Ali radıyallahu anh'ın hilafet hakkını gasp edenler ve onun ehl-i beytinin hilafet hakkını gasp edenler manasında, nasip edenler, hilafetini kabul etmeyenler manasında böyle derler. Ebu Osman Sabuni sonra diyor ki bu nakilleri yaptıktan sonra bütün bunlar asabiyedir. Bunlar taassuptur. Ehli sünnetin bir tane adı vardır. O da ehli hadistir. Bidat ehlinin sünnet ehline taktıkları isimlerden ve yakıştırmalardan hiçbirinin Allah'ın lütfu ile ehli sünnete ait olmadığını gördün. Bidat ehli bu konuda müşriklerin, Allah onlara lanet etsin, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı tuttukları yoldan gitmişler, yakıştırmalar yapmışlardır. Onlardan bazısı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi sihirbaz, bazısı kahin, bazısı şair, bazısı deli, bazısı büyülenmiş veya cinci ve bazısı yalan, uyduran iftiracı diye isimlendirmişlerdir. Yalan uyduran iftiracı diye isimlendirmişlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu yakıştırmalardan fersah fersah uzaktı. O seçilmiş bir Resul'den başkası değildi. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Bak sana nasıl misal getiriyorlar. Onlar doğru yoldan sapmışlardır ve bir daha da o yolu bulamayacaklardır. Furkan suresi 9. ayet. Bidatçiler de Allah onları başarısız kılsın aynen böyledirler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerini yüklenip sözlerini nakledenlere, hadisini rivayet edenlere, bunlara uyanlara, sünnetiyle hidayet bulanlara ve hadis ashabı olarak bilinenlere yakıştırmalar yaparlar. Bazıları onlara haşevi eder, bazıları müşebbi eder, bazıları nabite eder, bazısı nasip eder, bazısı cebri eder veya zahir eder. Hadis ashabı yakıştırılan bu kusurlardan uzak ve temizdirler. Onlar sadece parlak, aydınlık sünnetin, razı olunmuş gidişatın, doğru yolların, kuvvetli ve etkili delillerin ehlidirler. Allah Azze ve Celle onları kitabına, vahyine ve hitabına tabi olmaya, haberleri, sözleri ve amelleriyle ümmetine iyiliği emreden, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme uymaya ve yasaklarından sakınmaya muvaffak kılmıştır. Nebisinin siyerine sarılmada ve sünnetinin hidayetinden ayrılmamak konusunda onlara yardım etmiştir. Onların en yakın ve en değerli velilerinin takipçileri kılmıştır. Onların göğüslerini kendisinin, din imamlarının ve ümmetin alimlerinin sevgisi için genişletmiştir. Kim bir topluluğu severse kıyamet günü onlarla beraber haşrolunur. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştur. Onları, onlara tabi olanları ve onların yolunda gidenleri sevdiğimize, yani hadis ehline tabi olanları ve onların yolunda gidenleri sevdiğimize Allah'ı şahit tutarız ki o bizi en iyi bilendir. Umulur ki Allah Azze ve Celle lütfuyla bizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havzından içmek için onlarla beraber kılar, kovulanlardan eylemez. Bu da ancak samimi bir şekilde tabi olmamızla, Rabbimizin şu ayeti gereği tam bir teslimiyetle Hakk'a uymamızla mümkündür. Fakat hayır, Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükümden dolayı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Hakk'a dönmek, insanların sözlerini aldırmadan ve onların yönlendirmelerine bakmadan, doğruya teslim olarak samimiyetle nefse müracaat etmek ne güzeldir. Bu önemli bir konudur. Tarih bize bunun birçok örneklerini göstermiş. Hak'tan sapanlar Hakk'a dönmüşlerdir. Bunun örneklerini zikretmek sözü uzatır. Lakin burada bunun en bariz örneklerinden birini zikredeceğim. İmam Zehebi'nin Siyer-i Alamin Nübela'da mülhit, mudil yani Hak'tan sapmış ve saptırıcı diye nitelediği Allame Es-Sübke'nin Tabakat-ü Şafiiye'de kelamcı sufi diye nitelediği bir alimdir bu. Dikkat edin, o Ebu Hayyan Et-Tevhidi'dir. Hicri 387 yılında vefat etmiştir. Meşhur kitabı El-İmta Vel-Muanete kitabında hadis ehlinin menhecinin doğruluğunu ve kelamcıların menhecinin bozukluğunu anladığına delalet eden sözler söylemiştir. Allah onu affetsin. Şeyhlerden birini nitelerken şöyle demiştir. Kelam da en üst mertebeye yükselmiştir. Ancak bununla beraber iç alemi çürümüş, sırrı kirlenmiş, yakini azalmıştır. Bunun sebebi tuttuğu yolun ancak şek ve şüpheye sebep olmasıdır. Çünkü din her konuda kaç, nasıl gibi sorularla gelmemiştir. Bu yüzden hadis ve rivayet ashabının kelamcılardan ve düşünce ehlinden üstünlüğü vardır. Şüphesi olmayan kalp, şek ve şüpheyle dolu gönülden daha selamettedir. Cedel hiçbir hayır getirmemiştir. Nitekim şöyle denilmiştir. Dini kelam ile öğrenmeye çalışan Hak'tan sapar. Yani kelam felsefecilerin metodudur. Felsefeciler din ve ilahiyat konularında bu felsefenin metotlarını kullandıklarına bunun adına kelam deniliyor. İşte Maturidiye ve Eşarilik bundan türemiştir. Kitap ve sünnet nasıl gelmesine rağmen işte nasıl, ne gibi bir sürü sorularla ona teslim olmak yerine o soruları sorgulamak, o delilleri sorgulamak üzerine. Yani teslimiyet yok. Kelamcıların işi budur. Mesela bunu her zaman örnek verdiğimiz gibi Allah Azze ve Celle el mi diyor? El ama nasıl bir el? Hakiki bir el mi? Yoksa burada mecaz mı var? Yoksa başka bir şey mi? İşte kelamcılar bu kelama dalarak bir kısmı Allah'ı mahlukunun eline benzetmiş elini. Bir kısmı da eli iptal etmiş. Bir kısmı iptal etmemiş, reddetmemiş. El vardır ama demiş, elle kastedilen nimettir, kudrettir demiş. Ama peygamberin söylediği gibi, Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi inanmamış bir türlü. İşte bu felsefedeki soruculuk metodu yüzünden, sorgulama metodu yüzünden. Kitap ve sünneti yani vahiy de sorgulamaya başlamış. Tıpkı şeytanın yoludur bu. Ne demişti şeytan? Ya Rabbi Adem'e mi secde edeceğim? Beni ateşten yarattın, onu topraktan. Toprak ateşten daha üstün. Ben niye secde edeyim ona? Yani Ya Rabbi senin bu emrin hikmetsiz manasındaydı onun. Yersiz de manasındaydı onun bu itirazı. İşte vahye karşı kim böyle bir itiraz yaparsa o şeytanın yolundadır. Evet. Bu vasiyet gelişi güzel söylenmiş değil. Bilakis tecrübelerden ve üzerinde günler geçerek zamanın tekrarlamasından sonra söylenmiştir. Onlardan birisi 100 mesele konuşmuş, 100 meselede konuşmuş, 100 delille reddedilmiştir. Sonra yanında huşu, incelik, takva ve gözyaşı bulamamıştır. Yani kelamcılardan bahsediyor. 100 tane meselede konuşmuş, bu 100 tane konuştuğu meselede 100 ayrı delille reddedilmiş. Kelamcıların işi bu. Cedel, tartışma, bir şey ortaya koyuyor kendi aklından. Sonra başka birisinin aklıyla o reddediliyor. Geriye ne takva kalıyor, ne gözyaşı kalıyor, ne huşu kalıyor yani. Şüphesiz okuyup yazmayan, hüccet getirip tartışmayan, ikram görmeyen, üstün tutulmayan kimselerin çoğu bu taifeden, kelamcılardan hayırlı, daha yumuşak, kalbi daha huşulu, Allah Azze ve Celle'den daha çok korkan, ahireti daha çok hatırlayan, sevap ve cezaya daha çok inanan, günahtan daha çok korkan, günahların küçüğünden dahi Allah'a sığınan ve tevbe ederek Allah Teala'ya dönen kimselerdir. Bu kimselerin cahil, işte aklını kullanmayan, beyinsiz dediği insanlar. Bir kelamcının ömrü boyunca Allah korkusundan ağladığını veya korkudan gözünün yaşardığını veya büyük günahtan yüz çevirerek kaçındığını görmedim. Alay ederek tartışır, taassup ile haset eder, karşılaşmalarla yani mücadelelerle, tartışmalarla yorulur, ön yargılı olarak kitap yazarlar. Allah onların köklerini kessin ve kurutsun. Kullar ve ülkeler onlardan kurtulup rahatlasın. Onların belası yaygınlaşmış, afetleri büyüyerek insanların küçüğüne de büyüğüne de bulaşmış, tedavi zorlaşmıştır. Ümid ederim ki dünyadan ayrılmadan önce onların binalarının çürük, sakinlerinin de kuru kalabalık olduğunu gösterebileyim. İşte bu kimin sözleri? Ebu Hayyanet Tevhidi'nin sözleri buraya kadar. Yani ömrü kelamla geçmiş birisi. Bu sözler kelamcılarının durumunu haber vermekte, fikirlerini ve mezheplerini tanıtmaktadır. Umulur ki Ebu Hayyanet Tevhidi de Allah onu affetsin, bundan tevbe etmiş, doğru yola dönmüştür. Onun bu engellemesi, kelamcıların kalkanına sarılmaya devam edip batan bugünün çocuklarına bir hidayet olmaz mı? Umarız öyle olur. Ey ilim talibi kardeşim, elindeki bu kitap oldukça önemli bir kitaptır. Müellifi, Allah ona rahmet etsin, ilmi bir metot ve hoş bir üslub ile insanların hakka en layık olanlarının ve en doğru menheç üzerinde olanların hadis ehli olduğunu ispatlamıştır. Allah ona rahmet etsin, bunu ispatlamak ve hüccetin ikamesi için çeşitli Kur'an ayetleri, nebevi hadisler ve seleften rivayetler getirmiştir. Müellifin bu eserinin kıymetini, kendisinin mutaassıp taklitçilerle yaşadığı şiddetli inatlaşma neticesinde yazılmış olması ortaya çıkarmaktadır. Allah'a hamdolsun bunun neticesinde faydası büyük ve yaygın olan bu kitap meydana gelmiştir. Bunların hepsinin hadis ehlinin menhecine ve sünnet davetçilerine bir yardım olması sebebiyle bu kitabın yayınlanması gerektiğini, tekrar basılmasının önemini gördüm. Çünkü içerisinde hakkın ve doğruluğun delilleri vardır. Allah'tan bu eseri müminlere faydalı kılmasını, bununla sapmışlara hidayet vermesini, ilim talipleri ve alimler için donanım kılmasını dilerim. Şüphesiz o iştendir, dualara icabet edendir. Duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Evet, Allah izin verirse, cümlemize, Allah izin verirse, bir sonraki dersimizde, müellifin kısaca hayatından bahsedeceğiz burada aktarıldığı şekilde. Ondan sonra konuya giriş yapacağız. Burada herhalde sorulacak bir mevzu yok muhtemelen. Allah cümlemizden razı olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubu ileyk.